tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Baykal Alavant, ben Sedat Ağudu. Sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Geçen hafta arayan dinleyicimize gönderdik hocam kitabını, Baybars Tarihi'ni, ve bu uygulamamız devam edecek. Değerli dinleyicilerimize bir kez daha duyuralım hocam. Türk Tarihi'nin izinde programında her hafta bize ulaşan ilk dinleyicimize Türk Tarih Kurumu yayınlarından birini hediye ediyoruz. Burada hocam hem Türk Tarih Kurumu'na hem de onun başındaki isim Selçuk'un izinde programında bize büyük katkıları olan Refik Turan hocamıza bir teşekkür buradan borç biliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Evet, teşekkür ederiz sayın hocamıza. Bu değerli katkılarından dolayı, kültür katkılarından dolayı.
Önemli bir hizmette TRT'nin bizlerin, evet hocam, yardımcısı
çok
oldu.
Çok değerli direkt yayınları var. Bugün de yine kıymetli, önemli bir tarih kaynağını dinleyicilerimizle paylaşmış olacağız.
Hangisi Güray hocam? Hangi kitap bu hafta?
Timur Devleti tarihiyle ilgili önemli bir kaynak. Nizamettin Şami'nin Zafernamesi, Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye edilecek.
Bizi arayan ilk dinleyicimize, sevgili dinleyicilerimiz, Güray Kırpık hocamızın da belirttiği gibi Nizamettin Şami'nin Zafernamesini yollayacağız. Ulaşmak için telefon numaralarımız 463-3419 ve 463-3421. Telefon numaralarımız tttürktarihi@trt.net.tr adresine bir elektronik posta gönderebilirsiniz. @trt_türktarihi Twitter adresine bir tweet atabilirsiniz. Ya da kısa mesaj numaramız var. 535-472-6011. Buraya bir kısa mesaj gönderebilirsiniz. Hocam bu programımız sürdükçe bu uygulamamız da sürecek.
Evet. Güzel bir tarih meraklıları için, kültür sevdalıları için anı olacak bu hediye eserler. Çok da önemli, seçilmiş eserlerdir. Bunu da belirtmemizde yarar var. Hem bilimsel açıdan doğruluğu en yakın olan, doğruluğu en iyi şekilde temsil eden tarih kaynaklarıdır, belgeleridir. Aynı zamanda araştırma eserleri var Türk Tarih Kurumu yayınlarından. Onlar da çok değerli eserler.
Bunları dinleyicilerimizle paylaşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, biraz sonra geçen haftadan başladığımız ilginç konuya, batınilik ve haşhaşilik meselesi üzerine konuşacağız Güray Kırpık hocamızla. Sohbetimize başlayacağız ama doçent doktor Güray Kırpık hocamızla, hocam 30 saniye önce duyuruyu yaptık. Hemen bir dinleyicimiz diğer dinleyicilerimizden çok hızlı davranmış ve bu bir kez daha duyuralım. Nizamettin Şami'nin Zafernamesini Almanya'dan arayan dinleyicimiz Aydın Küpeli'ye yollayacağız. Can kulağıyla bizi dinlediğini ifade etmiş değerli dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Almanya'ya kitabını yollayacağız. Aydın Küpeli'ye, değerli dinleyicimiz Aydın Küpeli'ye. Hızına da hayranız, öyle değil mi Güray hocam?
Evet. sevinerek okuyacağını düşündüğümüz bir eser. Çok da değerli bir ana kaynaktır. Onu da belirtelim. Timurlu tarihi açısından da dünya tarihçilerinin mutlaka kütüphanesinde olması gereken bir ana eser. Tebrik ediyoruz dinleyicimizi. Ve bizi takip etmeye devam etsin. Türk tarihiyle ilgili önemli bir eseri hediye olarak kazandılar, aldılar.
Bir kez daha Aydın Küpeli adlı dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Bizi de dinlemeye devam edin Sayın Küpeli, diğer dinleyicilerimizle birlikte. Ve hocam başlayalım, zamanımız daralıyor. Batınilik ve şaşilik meselesi üzerine geçen hafta başlamıştık Güray Hocam. Dilerseniz bunun neşet ettiği, doğduğu, kaynaklandığı yeri bir hatırlatalım dinleyicilere ve ardından izlediği rotayı da söyleyelim.
Evet, İsmaililik, Nizarilik, Batınilik ya da daha sonraki adlandırmalarla Orta Çağ'da Haşhaşilik adıyla bilinen bir yapı var. Bu yapının bugünkü illegal oluşumlarla, terör örgütleriyle benzer tarafları olduğu için güncelliğini her zaman koruyan bir mevzu olarak tarihçilerin de gündeminde oldu. Araştırmacıların sürekli olarak bilmesi gereken bir konu olarak yani sırları olan, hala da hakikaten belgeler açısından çözmekte güçlük çektiğimiz yönleri olan bir konu.
Hocam siz bu konuya özel olarak da çalıştınız. Orada karşılaştığınız güçlükler neydi Güray Hocam?
Belgelerin bazı konularda bulunmayışı, ana kaynakların çok sığ bilgiler ya da kısa bilgiler vermiş olması, kopukluklar olmasına sebep oluyor. Ancak işin ana kütlesini, hareket üssünü, ana hatlarını gözlemleyebiliyorsunuz. Mesela baktığımız zaman kullanılan yöntem, fedailik yöntemi ya da suikast usulleri, bunlar üzerine hedefleri açısından baktığımızda, hedefleri neydi? Bunlar üzerine gerçekten genel tespitler yapmamız mümkün. Ve ana amaçlarını da tespit edebiliyoruz. Yapılarını görebiliyoruz bu açıdan baktığımızda. Yani genel yapıyı gözlemliyoruz. Ancak detaylı, ayrıntılı, hareketlerinin yer yer şekil değiştirmesinden dolayı bu konularda bazen gerçekten sırlı bir yapıya dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Hedefine koyduğu devletler vardı. Hedefine koyduğu hükümdarlar ve o dönemin önemli kilit isimleri diyebileceğimiz ulemadan bilge insanlar vardı. Veya kendilerine düşman kabul ettikleri önemli bir siyasi figürü ya da ilim adamını da ortadan kaldırabiliyorlardı. Bu farklı gerekçelerle olabilirdi. Sadece kendilerine düşman olmasından dolayı değil de kendilerine yardım eden birinin de talebini yerine getirmek amacıyla bir takım kişileri öldürmeleri veya hedefe koymaları, onların bugün yaşanılan, dünyada bir kriz olarak var olan terör örgütlerinin yapısına benzemesine neden oldu. Yani suikastçiler adıyla anılmasına neden oldu. Ve baktığımız zaman Selçuklu devlet adamlarını, ilim adamlarını hedef alması, yine Abbasilerin ilim adamlarını ve devlet adamlarını hedef alması, Babür Şahları hedef alması, İlhanlı hükümdarlarını hedef alması, Eyyubi ve Memluklu devlet adamlarını, mesela Selahaddin Eyyubi gibi, Baybars gibi kişileri hedeflerine koymaları dikkati çeker. Bunun yanı sıra kendilerinin dediğini yapmayan veya sevmediklerini dost edinenlere karşı da bir tavır koyduklarını görüyoruz. Mesela Haçlı Kontu ile Moğol hükümdarları arasında, İlhanlı hükümdarı arasında bir yakınlaşma olunca Haçlıların kontlarını da, krallarını da hedefe koymuşlardır. Kral Konrad'a suikast girişimini mesela gerçekleştirdiler. Baktığımız zaman Haçlılarla geniş bir işbirlikleri var ama yerine göre istedikleri gibi hareket etmezse onlara karşı da yer yer tavır koyduklarını görüyoruz. Gerçekten bir kendilerine özgü diyebileceğimiz çıkar gözetimi de söz konusu onlar açısından. Haçlılarla ilk başta işbirlikleri de var baktığımız zaman. Yani 1. Haçlı Seferi geldiği sırada Suriye'deki Haşhaşilerin önemli kolunun destekçisi olan Melik Rıdvan'ın yanında bulunuyorlardı. Haşhaşilere karşı savaşmama konusunda ve Haşhaşilerle Haçlıların işbirliği yapması konusunda Melik Rıdvan'ı teşvik ettiler. Selçuklu meliklerinin Suriye'de Haçlılarla işbirliğinde ana elçileri bu ekolden gelen, yani İsmaili Haşhaşi dediğimiz yapıdaki kişilerdi. Dolayısıyla Haçlılarla başlangıçtan itibaren bir takım temaslarının olduğunu görüyoruz. Ancak yerine göre az önce de ifade ettiğim gibi kendilerinin düşmanı olan İlhanlı, Hülagü ve Abaka Han'ın soyundan gelen Cengiz ailesini de hedefe koymuşlardır. Cengiz ailesine karşı ya da İlhanlılara karşı dostane tavırlar sergileyen Haçlı kontları bu defa Haşhaşileri memnun edemediler.
Düşmanlık başladı.
Evet, düşmanlık başladı ve nitekim biz 12. yüzyılın sonunda 13. yüzyılda yer yer Haçlılarla, Haçlı kontlarıyla Haşhaşiler arasında biz gerçekten suikast tarzında bir takım girişimler olduğunu görüyoruz. Yaptıkları hareketlerde kendi tarzlarını uygulamakla birlikte yer yer mesela Selçuklu hükümdarı ile olan ilişkileri iyi tutmak için girişimlerinin de olduğunu söyleyebiliriz. Yani hayatta kalmak için yaptıkları manevralar da var. Selçuklu hükümdarının bir talebini yerine getirmeleri ya da Haçlı kontunun bir talebini yerine getirmeleri gibi. Moğol evet. hükümdarının talebini de yerine getirmeleri gibi. Bu ilginç olmalarını sağlıyor.
Yani hocam ben de bunu soruyorum.
Evet. Kendi siyasetlerini kendileri belirlemiyorlar. Kendi hareketlerini kendileri belirlemiyor. Başkalarından bir taşeronluk yaparak suikast girişiminde bulunmaları onların bir terör örgütü olarak anılmasına neden oldu tarih boyunca. Ve ilginç bir şekilde çok da dinle alakası olmayan ancak dinin temel kavramlarını kullanan bir takım hareket ve eğitim üssüyle davrandılar. Örneğin kendilerini bir şekilde Hazreti Ali'ye bağladılar veya Hazreti Peygamber'e bağladılar. Ki İsmaililik bu anlamı taşıyor. Yani Hazreti Peygamber'in soyundan gelen Cafer-i Sadık'ın oğullarına bağlamış olmaları, yine Nizar'a bağlamış olmaları ya da İsmail'e bağlamış olmaları Cafer-i Sadık'ın iki oğluna bağlamalarıyla da ilgilidir. İsmaililik ya da Nizarilik bu anlamda bir adlandırmadır. Kendilerine İsmaili, Nizari adlarının verilmesi de yine İmam Cafer-i Sadık'a bağlamalarından dolayıdır. Halbuki mesele bununla ilgili midir baktığımız zaman? Yani genel hareket tarzları ne Hazreti Peygamber'in hareket tarzına ne de dört halifenin ya da sahabe-i kiramın hareket tarzına benzemektedir. Çok da farklı bir takım olaylar içerisinde yer almışlardır. Hocam, İslamiyet'e zarar verecek şeylerdir bunlar bu açıdan baktığımızda. Yani hiç alakası yoktur bu anlamda.
Hocam bir anekdot var belki menkıbedir. Bilmiyorum siz konuyu çalışırken kayıtlarda rastlayabildiniz mi? Bir batılının ziyareti esnasında Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ni gezdirirken atla aşağılar, fedailer birer ikişer atlamaya başlarlar.
Marco Polo'nun Alamut Kalesi ile ilgili evet. anlattığı
Hocam,
olaydır o.
Hocam buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Bu insanları bir arada tutan bir ideoloji midir? Başka unsurlar mıdır? Siz çalışmalarınız esnasında böyle bir şeye rastladınız mı? Ve yorumunuz ne bu konudaki?
İdeoloji halinde yorumlanmış, benimsettirilmiş bir klik halinde eğitilmiş olan, yani çok da kapalı bir eğitim yapısına sahip olan fedaileri, daileri aracılığıyla bu faaliyetlerini yapıyorlardı. Kullandıkları tabii ki İslamiyet'teki bazı kavramlar veyahut da ayet-i kerimeler, hadisler ve İsmaililik olmasından dolayı da Şiiliğin bir kolu olarak her zaman anıldılar. Şiiliğin İsmaililik kolu, İsna Aşeriye kolu veya Nizarilik kolu Batınilerin, Haşhaşilerin sahip oldukları temel hareket üssü olmuştur. Dolayısıyla kendilerini bir mezhep veya bir tarikat gibi göstermişlerdir. Nitekim hem Sünniler arasında hem de Şiiler arasında seçtikleri yol mistik yoldur. Yani Sufiliği kullanmışlardır. Mutasavvifi ekolleri kullanmışlardır. Yani bir takım tarikatleri veya tarikat tarzındaki Sufi yapıları kullanmışlardır. Sufi görünümlü yapılar olmuşlardır. Yani Haşhaşiler Sufi görünümlü yapılardır. Ancak gerçekten Sufi midirler veyahut da bu anlamda baktığımız zaman genel İslamiyet'i temsil eden bir takım ulema sınıfından olan insanlarla ayrı düşmeleri, hareket tarzlarının yaptıklarının bütün bu genel temsille alakasının olmaması onları ayrı kılmaktadır. Ve Haşhaşi diye adlandırmalarına sebep olan çok ilginç olaylar var. Az önce de belirttiniz bir tanesini. İkincisini de burada hemen belirtelim.
Buyurun hocam.
Üsame İbni Munkıs Haçlı döneminin tarihçilerinden birisidir. 12. yüzyılın ikinci yarısındaki olaylarda özellikle önemli bir kaynağımızdır. Kitab-ül İtibar adlı bir eseri var onun. Orada Haşhaşilere dair bilgiler de veriyor. Diyor ki Üsame, bir Haşhaşiden korkusundan dolayı bir anne çocuğunu kaleden aşağı atabilir. Nitekim bu da olmuştur diyor. Yani böyle bir olayı anlatıyor. Haşhaşi geliyor diye korku salınınca bir kale halkına bir annenin kucağındaki çocuğu, kız çocuğunu ya da oğlan çocuğunu fark etmiyor, aşağıya atabilmesi. Çocuklarını artık halk bu örgüte vermek istemiyor. Böyle bir şey yok yani. Çünkü bu örgütün, bu yapının bir terör örgütü olduğunu bölgenin halkı, Suriye halkı biliyor, Irak halkı biliyor, Anadolu halkı biliyordu. Ve barınamadılar uzun vadede. Yapı değiştirmek zorunda kaldılar. Şekil değiştirmek, hareket tarzı değiştirmek zorunda kaldılar. Bundan dolayı farklı dönemlerin şartlarına göre farklı yapılar halinde ortaya çıktılar.
Bunu da Güray Hocam, şimdi burada bir genel kanı şöyle. Alamut Kalesi'nin Hülagı Gül tarafından yıkılmasıyla birlikte bu Haşhaşi hareketinin batın elinde yeryüzünden silindiği. Biz dışarıdan baktığımızda kısıtlı okumalarla yaygın kanı bu. Ama sizin ifadelerinizden devam ettiği sonucu çıkıyor.
Evet, şüphesiz 1273 yılında Baybars el-Bündüktari diye bildiğimiz Memlük Sultanı'nın Suriye'de son Haşhaşi Kalesi olarak bilinen Kef Kalesi'ni almasından sonra Haşhaşileri Suriye'de serbest bırakması olayı dikkat çekicidir. Haşhaşiler Suriye'de kime vergi veriyorlardı bu tarihe kadar? Baktığımız zaman Kudüs'te, Akka'da yer alan Templier ve Hospitalier Şövalye tarikatlarına vergi veriyorlardı. Yani bağlılıklarını onlara arz ediyorlardı. İlginç bir durumdur ama
hocam,
Baybars bu duruma son vermiştir. Baybars onları silah taşımaktan men etmiş ve bütün bu faaliyetlerden men etmiştir. Serbest bırakmıştır. Tabii bu yapı değiştirmelerini zorunlu kılmıştır. Çünkü onların bir daha bu tür işlerle uğraşmalarına Baybars'ın yasak getirdiğini ve takip altına aldığını görüyoruz. Bu durum onların yapı değiştirmelerinde temel faktördür. İkincisi tabii daha önceden 1256 yılında Hülagü'nün Alamut Kalesi'ni düşürmesi ve Alamut'taki Haşhaşilerin, batini fedailerinin dağıtılmış olması İran'daki varlıklarını da değiştirmek zorunda kalmalarına neden oldu.
Evet.
İran'da devam ettiler ama güçlü değillerdi o dönemde. Şiilik değil, Sünnilik hakimdi İran'da.
Hocam, 15. yüzyıla kadar. Sorularım birikti ama Neslihan'dan da uyarı geldi, bir nefes alalım diye. Peki diyoruz, devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90312 463 34 21 ve 90312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Batınilik ve Haşhaşilik meselesi üzerine doçent doktor Güray Kırpık hocamızla konuşmaya. Hocam, Baybars sonrasında bunlar kaleleri yıkıldı, dağıldılar. Ama ortalıktan kalkmadılar. Bir şekilde yaşantılarına devam ettiler. Ne zamana kadar devam ettikleri yaklaşık olarak ya da tahmini olarak öngörülebiliyor?
16. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürdüklerini biliyoruz. Özellikle Suriye'de Selemiye bölgesinde. Osmanlı kayıtlarında da bunların
varlığından bahsediyor.
Göçebe hayatta yaşıyorlardı. Yani bir kısmı özellikle varlıklarını sürdürdüler. Tabii bölgede kendine has bir yapı olarak, yani Müslüman görünümlü ama Müslümanlık içerisinde böyle tarz olarak çok yerel kalmış olan, lokal kalmış olan bir yapı olarak varlıklarını sürdürdüler. Buna tam bir mezhep diyemeyiz ama meşrep bakımından farklılık arz eden bir yapıda.
Ve de o Alamut Kalesi yıllarında olduğundan başka bir şekil aldılar değil mi Güray evet, Hocam? Aynı şey. Evet. Suikastleri devam etti hocam.
Bu şekil değiştirmeleri olayından dolayı suikastlerinin başka şekilde devam ettiğini de söyleyebiliriz. Yani ilmi çalışmalara yoğunlaşmış olmaları veyahut da tarz olarak baktığımız zaman yeni yapılar adlar adı altında hareketleri mümkün olmuş mudur? Evet, Yavuz Sultan Selim'in Suriye ve Mısır'ı fethetmesinden, almasından sonra İstanbul'a gelen kişilerin durumu veyahut da Orta Doğu'daki bazı olaylarda, yıkılış döneminde Osmanlı'nın hareket edenlerin tarzları zamanla bunların devam ettiğine dair işaretler de veriyor. Yani mezhep bakımından da, meşrep bakımından da çok nevi şahsına münhasır. Yani kendine özgü hareketler var. Genel olarak İslamiyet'i de temsil etmeyen bir hareket tarzı olarak ortaya çıkan yapılar. Dolayısıyla bunlar kültür ve ilim sahasında varlıklarını sürdürdüler. Bundan dolayı da İslamiyet'i fikren zarar verme hedefinde olan Fatımilik, Batınilik bu konuya devam etti diye evet, ele almamız lazım. Çünkü Nizamiye medreselerinin kuruluşundan amaç Şii Batini öğretilerine cevap vermek idi. Genel İslam unsurlarını, kaidelerini bozucu faaliyet gösteren eğitim kurumlarına cevap vermek idi. Tabii ki bu mücadele, bu iki ilim sahasındaki yarış, mücadele şeklinde devam etti diyebiliriz. Osmanlı döneminde yer yer iç sorun olarak biz buna benzer tartışmaları da görürüz. Yani yer yer olaylara da neden olanlar arasında muhtemelen bunların da yer aldığını gözlemleyebiliriz. Bunlar baktığımız zaman eğitim sahasında özellikle Sünni Sufi yapılar içerisine veya Şii Sufi yapılar içerisine her iki ekolde de yer aldılar, girdiler ve iki toplumu birbirine düşürecek, iki mezhepten olanları birbirine düşürecek tetihiş hareketlerine, terör hareketlerine yer yer öncülük ettiler. O açıdan konu ele alındığında daha iyi anlaşılacaktır.
Evet. Hocam bir duyuru yapmak zorunlu oldu çünkü dinleyicilerimiz aramaya devam ediyorlar. Oysa ilk arayan dinleyicimize, sevgili dinleyicilerimizi yolluyoruz kitaba. Çok teşekkür ediyoruz bütün dinleyicilerimize ve haftaya ilk olan dinleyicimize Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızın seçtiği bir kitabı yollayacağız. Bir kez daha söyleyelim hocam. İlk arayan dinleyicimize.
Evet.
Bize ilk, kim hızlı davranırsa evet.
İlk arayan dinleyicimize ister mail yoluyla ister
telefon
yoluyla arayan dinleyicimize hediye edilmiş oluyor.
Hocam şimdi biz konumuza dönelim. Bu Haşhaşilerin suikastleri meşhur. Konu üzerine siz de çalıştınız. Ne tür bir yöntem istiyorlar? Kimlere suikaste bulundular hocam?
Evet. Baktığımız zaman hedefe koymadıkları yapıyı belirtelim. Kimleri hedefe koymuyorlardı? Kimleri koyuyorlardı? Az önce hedefe koyduklarını belirttim. Bir, Şiileri hedefe koymuyorlardı. İsmaili Şii olan kendi meşrebinden, mezhebinden olanları hedefe koymuyorlardı. İki, Hristiyanları hedefe koymuyorlardı genel olarak. Ve Yahudileri hedefe koymuyorlardı. Yani hedeflerinde böyle bir uygulama görmüyoruz. Dolayısıyla terör faaliyetini yaptıkları kişilikler, şahsiyetler bu tarzdaki kişiler değildi. Yani Şiiliği temsil eden kişiler değildi. Hristiyanlığı yaşayan, temsil eden kişiler değildi. Yahudiler değillerdi. Dolayısıyla kendilerine ait olan hedefler içerisinde kimleri seçtiler peki öldürmek için? Mesela Selçuklu Humus emiri Cenahu Devle'yi öldürerek şehit ettiler. Selçuklu emiri Haçlılara karşı mücadelede öncü bir lider Selçuklu hanedanından Emir Mevdud'u Halep'te şehit ettiler 1113 yılında. Yine Aksungur el-Porsuki Selçuklu Atabey'dir hem de ilim adamları sınıfındandır. 1126 yılında Musul'da Haşhaşi suikastiyle öldürülmüş olarak görüyoruz. Tuğtekin'in oğlu Filistin Atabey'i, Selçukluların Filistin Atabeyliğinin kurucusu Tuğtekin'in oğlu Börü'nün Haçlılarla mücadele ettiği sırada bir Haşhaşi tarafından 1132 yılında öldürülmesi olayı yine bununla ilgilidir. Antakya Prensi Raymond'un Nureddin Mahmut Zengi'ye karşı yaptığı savaşta Raymond'un yanında yer aldılar Haşhaşiler. Yani Nureddin Mahmut Zengi ise Özellikle Suriye bölgesinde Müslüman ahaliyi Haçlılara karşı savunan birisiydi. Nurettin Mahmut Zengi'yi öldürmeye çalıştılar. Ardından Selahattin Eyyubi'ye 1174 ve 1176 yılında iki defa suikast girişiminde bulundular. Her ikisinde de Selahattin Eyyubi çok kurnazdı. Bunların yaptığı tehlikeli hareketleri biliyordu, niyetlerini biliyordu. Önceden tedbir alarak kurtulmayı başardı. Yani ikincisinde çok anlık bir farkla kurtulduğunu da biliyoruz. Yine baktığımız zaman kendilerinin hedefinde Eyyubilerden, Memluklulardan önemli devlet adamlarını, ulemadan kimseleri görüyoruz. Suriye'de ve İran'da Haşhaşi yapısını sona erdiren iki hükümdar var. Biri tabii ki çok da iyi anılmaz Moğollar. İslam tarihinde de pek iyi anılmazlar ama Haçlılarla ilişkileri iyi olmuştur Moğol hükümdarlarının. Çünkü en çok Müslümanları katleden Moğollar Orta Doğu'da o dönemde Haçlılardan daha çok öldürmüşlerdir. Bundan dolayı her ne kadar Haşhaşiler Moğol hükümdarlarını sevmese de Haçlılar işbirliği yapıyorlardı. Yer yer bu işbirliği yapan krallara karşı Haşhaşilerin tepki koyduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü 1256 yılında Moğol İlhanlı Hanı, ikinci Han durumunda bulunan Hülagü Alamut'u alarak onların Hindistan'a kaçmalarına sebebiyet verdi. Hindistan'da da Babür Şahları hedeflerine koydular. Ekber Şah'ı yakınlarına adam yerleştirmek suretiyle tehdit edip yönlendiren, daha sonra da suikastle öldürmeye çalışan Haşhaşileri görüyoruz. Hindistan'da farklı isimler altında varlıklarını sürdürdüler ve Osmanlı döneminde de devam ettiler Hindistan'da. Yani Babür Şahlar içerisinde Karmati Batini ismiyle çeşitli suikast gruplarının ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Gazneli Mahmud'un iki seferini yaptığını hemen belirtelim. Hindistan Fatihi, meşhur Gazneli Mahmud, Sultan Mahmud iki defa Batini'yi Haşhaşiler üzerine Hindistan'a sefer yapmıştır. Multan bölgesinde, Pencap, Keşmir bölgesinde iki büyük seferi orduyla Haşhaşiler üzerine yapmıştır. Yani Hinduları o kadar tahrik etmişler ki isyan noktasında Haşhaşiler, yani Gaznelilere karşı isyan için elebaşılık yapanların Haşhaşi meşrepten olmuş olması, o tarz hareketler içerisinde bulunmuş olmaları ki o dönemde Karmati ismiyle anılıyorlardı. Yani bölgedeki isimleri Karmati idi. Kırmıt'ın soyundan gelenler anlamında İbni Kırmıt hedaileri diye biliniyorlar. 1014 ve 1018 yıllarında iki Hindistan seferi, dördüncüsü ve sekizincisini Gazneli Mahmud'un Multan bölgesine yapmış olduğunu
yani bunların görüyoruz. Üzerine sefer düzenliyor hocam.
Ve Karmatileri bölgeden sürmüştür. Yani daha doğuya dağıtmıştır. Gazneli Mahmud'u da bundan dolayı tarihleri boyunca hiç sevmezler, sevmemişlerdir.
Hocam iki tane sorum var. Evet. Birincisi bir tek siyasilere karşı mı ve bilim adamlarına karşı mı suikaste bulunuyorlar? Örneğin büyük tüccarlara herhangi bir kayıt var mı bu konuda suikast yaptıklarına ilişkin?
Tüccar kervanlarına vergi koyacak, el koyacak tarzda hareketlerini çok açıktan görmüyoruz ama baronlara vergi vermeleri, kendileri vergi de veriyorlardı. Ticaret adamlarıyla bir takım ilişkilerinin Orta Doğu'da olduğunu biliyoruz. Doğrudan hedeflerine koymamaları dikkat çekicidir. Akdeniz'de belki bu tarzda bir hareket onlara da zarar verebilirdi. Onların taşımacılıkta önemli olması, yani ticaret adamlarının kervanlarına katılmalarından dolayı yer yer ticaret adamlarıyla ilişkilerinin iyi olduğunu görüyoruz. Dikkat ettiklerini görüyoruz. Hayatta kalabilmeler için emtia yollarını düşman olarak, kendilerine düşman olarak görmediler. Üretmek istemediler böyle bir düşman. Onu da belirtelim.
Evet. Güray Hocam, ikinci sorum da şu konuya ilişkin. Selçuklu Devleti döneminde Sultan Alparslan'ın uğradığı suikast ve şehit edilmesi konusunda farklı görüşler var tarihçiler arasında. Bir kısım bu işin, bu suikastin, bu cinayetin yine Haşhaşilere ait olabileceği. Bir kısım tarihçimiz ise o meşhur kale komutanının şahsi yaklaşımı ve şahsi suikastiyle bu büyük Türk Sultanlığı'nın Alparslan'ın şehit edildiği yönünde. Sizin görüşünüz ne? Ve Selçuklu coğrafyasında, Selçuklu devlet adamları arasında başka Melikşah Nizamülmülk hemen akla gelenler. Bu konudaki görüşleriniz ne hocam?
Elbette Tuğrul Bey'in 1055 yılında Bağdat Seferi temel amaç olarak Batinileri hedef alıyordu, Haşhaşileri. Yani Sultan Alparslan'ın 1072 yılında Türkistan seferi sırasında bir suikastle öldürülmüş olması, kale komutanının tarafından yapılmış olsa da dikkat çekici bir olaydır. Bundan yaklaşık olarak 17 yıl sonra olmuş bir olaydır. Selçuklular 1055'ten sonra Haşhaşilerin hedefindedir. Baktığımız zaman 1057 yılından itibaren Nişabur başta olmak üzere medrese kurulması faaliyetinde bir reform görüyoruz Selçuklu'da. Bunun sebebi Haşhaşilerin Darül İlm'de yapmış oldukları propagandalara cevap vermektir. Bütün Selçuklu ülkesinde şehirlerde bu tarz okulların açılmaya başlamış olması ve ilim adamlarının da burada Haşhaşilerin işledikleri tarzdaki İslamiyet anlayışına cevap vermeye başlamış olmaları rahatsız etmiş oldu ve böylece Sultan Alparslan da doğrudan doğruya hedefe konulmuş oluyor. Çünkü Alparslan'ın 1063 yılından itibaren tahta geçmesinden sonra 1066 yılında büyük bir reform başlatarak Bağdat'ta halifenin katılımıyla büyük bir Nizamiye medresesi açması, ardından burada önemli ehl-i sünnet alimlerini görevlendirmiş olması, Ebu İshak Şirazi başta olmak üzere Gazali gibi kimseleri görevlendirmiş olması onu hedefe koyulan bir insan haline getirdi. Yani Sultan Alparslan'ın Selçuklu ülkesinde yapmış olduğu reform bir anda 15 şehirde birden Nizamiye medresesinin açılması olayı ses getirecek bir olaydı. Uzun vadede Batinilerin de sonunu hazırlayabilecek bir projeydi. Orta Doğu'da da Sultan Alparslan'ın Suriye'ye kadar olan sahada Halep'e gelmiş olması mesela. 1071 yılında Romen Diyojen'in Doğu Anadolu seferine çıkmadan önce Alparslan Suriye'dedir.
Evet,
Musul'u almıştır ve Filistin'e doğru gitmektedir. Yani hedefinde Mısır'a kadar olan bütün Haşhaşilerin beslendikleri Fatimi yapısı da vardır. Çünkü halk sürekli olarak Sultan Alparslan'ı istemektedir. Ehl-i sünnettir Mısır'ın halkı da bu sırada. Yani her ne kadar Fatimiler hakimse de siyaseten hakimdirler. Temsilcileri olan bir halifeleri ya da imamları vardır. Ancak Sultan Alparslan davet almaktadır bölgedeki sünni halktan. Halk sünnidir, ehl-i sünnettir ve genel vasat İslamiyet ahalisidir. Dolayısıyla bir İsmaili halktan bahsedemiyoruz Mısır'da ve Suriye'de. Daha çok Selçuklu'ya yakın duran bir halk yapısı vardır. Yani yönetimde çok azınlık bir klik ya da zümre vardır. Buna Avrupa'yı bir dille aristokrat zümre vardır diyebiliriz. Mezhep görünümü altında yer almaktadırlar.
Hocam bir dakikamız kaldı. Nizamülmülk yine şehit edildi bunlardan.
Melikşah'ın, Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün, Sultan Alparslan'ın benzeri şekillerde suikastle öldürülmüş olmaları, Sultan Alparslan'ın olayının da aslında bir suikast girişimi olduğu fikrini destekleyici gelişmeler.
Çünkü nedenleri de vardı diyorsunuz.
Nedenleri de hazırdı. Mümkündür. Yani bir Haşhaş suikastiyle öldürülmüş olması mantıklıdır.
Evet, yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Bitireceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Hocam haftaya İran coğrafyasına geçmeyi planlıyoruz. İran'da kurulan Türk devletleri, evet, bu coğrafyadaki Türk devletlerini, ilk yayılışlarını, kimler olduklarını Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte haftaya anlatmayı dinleyicilerimize, evet, dileriz.
Çok önemli konular var orada da. Gerçekten de Akunlardan itibaren Orta Doğu'da, İran coğrafyasında, Hindistan'da Türk varlığı üzerine, tarihimiz üzerine genel hatlarıyla çok özet ve yeni diyebileceğimiz bilimsel gelişmelerden de haberdar etmeye çalışacağız.
Doçent Doktor Güray Kırpık hocam, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Batıni ve Haşhaşi meselesi de hocamızın bizlere aktardığı gibi işte böylesine ilginç bir meseleydi. Bitirdik programımızı. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Ve programımızın başında da Almanya'dan arayan dinleyicimizi duyurmuştuk sizlere. Kitabını yollayacağız. Ancak şunu bir kez daha vurgulayalım. İlk arayan dinleyicimize gönderiyoruz kitabı. Hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.